Ayrım 20.
Gece ağaçların arasında bir ışık görebilmek umuduyla bir süre gözlemişti bahçeyi. O gece herkes yemeğini kendi başına yemişti. İngiliz bir şey yememişti. Çadırın kanvas duvarları rüzgar alamayan bir yelkenli gibi düşüyor toprağa. Kip eve doğru geliyor, basamakları çıkıp gözden kayboluyor. Şapele girip yanmış sıraların arasından bir muşambanın altında sakladığı motosikletini almaya gidiyor. Aletin üzerindeki örtüyü çekiştiriyor. Sonra eğilip zincir dişlilerinin çarkların içini yağlıyor. Hena çatısı yok olmuş şapele girdiğinde sırt üstü yatmış motorun tekerleklerini inceliyor. Kip hiçbir şey söylemiyor. Sanki görmüyor Hana'yı. Kip benim, bizim suçumuz ne? Taş gibi sessiz. Genç adamın yanına eğilip başını göğsüne yaslıyor. Yürek çarpıntıları. Kip istifini bozmayınca ayağa kalkıyor. İngiliz bana bir kitaptan bir şey okumuştu. Aşk öyle küçük bir şeydir ki bir toplu iğne başıyla bile yırtılabilir. Kip sırtını kıza dönüyor. Başı bir yağmur birikintisinin hemen yanında. Bir kız ve bir erkek. Kip motosikletinin hazırlıklarını yaparken Caravaggio bahçedeki alçak duvara kollarını yaslamış bakıyor. Sonra bu evdeki ruh halini daha fazla kaldıramayacağı hissine kapılarak alıp başını gidiyor. Genç asker onu uzaktan seyreden Hena'nın gözleri önünde motosikleti çalıştırdığında orada değil Caravaggio. Kip Hena'nın koluna dokunuyor. Sonra motosikleti yavaş yavaş çalıştırmaya başlıyor. Yokuş aşağı inerken motor gürültüyle canlanıyor. Dışarıya açılan kapıya inen yolun ortasında Caravaggio elinde bir silahla Kip'i bekliyor. Caravaggio yoluna çıkınca genç asker yavaşlıyor. Kip'e yaklaşıp kolunu omzuna koyuyor. Sonra sıkı sıkı sarılıyor genç adama. Kip Caravaggio'nun sakalını ilk kez teninde hissediyor. Kendini Caravaggio'nun içine çekilmiş gibi hissediyor. Seni özlemeyi öğrenmem gerekecek diyor Caravaggio. Sonra Kip motorunu yine çalıştırıyor. Caravaggio da eve doğru yürümeye başlıyor. Makinenin sesi ortalığı gürültüye boğuyor. Triumph ağaçların arasında gözden kayboluyor, ortalık toza dumana bürünüyor. Yolun sonundaki kapının önündeki sığır ızgaralarının üzerinden geçip çevresinde koku saçan bahçelerin gölgesinde kasabaya doğru gidiyor Kip. Vücudu motosikletin üzerinde alıştığı pozisyonunda göğsü motorun petrol deposuna paralel, daha doğrusu dokundu dokunacak, kolları önüne uzanmış, Floransa'dan geçmeden güneye inmeyi amaçlıyor. Greve'den, savaşın görmezlikten geldiği Montevarchi ve Ambra gibi küçük kasabaların, sonra dağların arasında kıvrıla kıvrıla Cortona'ya uzanacak yolculuğu. Savaşın geçtiği yerlerin tam tersi yönde gidiyor. Askerlerden arınmış bölgeleri geçiyor. Yalnızca bildiği yollardan ilerleyerek uzaktan seçebildiği kale kasabalarına giriyor. Triumph'ın üzerinde bir heykel gibi ilerliyordu kasabadan kasabaya. Yanına bir şey almamış, silahlarını geride bırakmış. Kasabaların hepsini hızla geçiyor. Savaşın anılarını anımsamak istemiyor artık. Dünya bir sarhoş gibi bir o yana bir bu yana yalpalanacak ve bir kulübe gibi yeryüzünden silinecek. Hena Kip'in sırt çantasını açtı. İnce bir muşambaya sarılmış bir tabanca vardı içinde. Açtığında yağ kokusu duyuldu. Diş fırçası ve macunu, kara kalem çalışmalarıyla dolu bir defter. Hena'nın terasta otururken bir resmi de vardı aralarında. İngiliz'in penceresinden bakarken yapmış olmalıydı. İki türban, bir şişe nişasta. Acil durumlarda koluna taktığı bir asker feneri. Hena düğmesine basınca sırt çantasının içi kırmızı ışıkla doldu. Sırt çantasının ceplerinde bomba imha ekipmanları bulunuyor. Dokunmak istemiyor bunlara. Yine küçük bir kumaş parçasına sarılı olarak Hena'nın ona verdiği metal boruyu buluyor. Hena bu boruyu kendi ülkesine bir ağaçtan öz su çekmek için kullanmıştı. Yere çökmüş çadırın içinde bir fotoğraf buluyor. Ailesi olmalı. Fotoğrafı avucunun içinde tutuyor. Bir Sih ailesi. Fotoğrafta 11 yaşlarında olan büyük ağabeyi görünüyor. Yanında Kip 8 yaşlarında. Savaş çıktığında ağabeyim İngiliz karşıtı hangi ülke varsa onların tarafını tuttu. Bomba haritalarıyla dolu küçük bir el kitabı da vardı çantada. Bir de bir Aziz'in önünde poz vermiş bir müzisyenin resmi. Fotoğraf dışında her şeyi sırt çantasına geri koyuyor. Bahçeden geçerek çantayı eve taşıyor. Kip saat başı durup dinleniyor. Gözlüklerini temizleyip terini siliyor. Haritaya bakıyor. Adriyatik'e, oradan güneye gitmeye karar veriyor. Asker bölüklerinin çoğu kuzey sınırlarında bulunuyordu. Cortona'ya varıyor. Triumph'la kilisenin dışındaki merdivenleri çıkıp aleti kapısına bırakıyor. Kilisenin içinde muşambalara sarılmış bir heykel var. Duvardaki yüzleri yakından görmek istiyor ama tüfeği yanında değildi. Dürbününü kullanamayacaktı. Konstrüksiyon borularını tırmanacak hali de kalmamıştı. Kubbenin altında birinin evinde gizlice dolaşıyormuş gibi yürüdü. Sonra dışarı çıkıp motosikleti kilise basamaklarından indirdi. Harap olmuş üzüm bağlarının arasında Arezzo'ya doğru yola çıktı. Sanse Pogro'da dağlara çıkan engebeli bir yola saptı. Sisliydi yol, iyice yavaşladı. Bocca Trabaria, üşemişti ama bunu düşünmemeye çalıştı. Sonunda yol sislerin ötesine uzandı, sis geride kaldı. Almanların düşmanlarının tarlalarda bütün atlarını yaktığı Urbino kenti vardı. Buralarda bir ay kadar savaşmışlardı. Şimdi birkaç dakikada içinden geçiyordu bu bölgeyi. Yalnızca Kara Madonna türbeleri dikkatini çekiyordu. Savaş sonucunda bütün kentler, bütün kasabalar birbirine benzemişti. Sonunda sahile ulaşıyor, Meryem Ana'nın denizden çıkıp geldiği yere. Gabice Mare'ye. Dağda o gece heykelin götürüldüğü yerde denizi kayaları seyrederek uyuyor. İlk günü böyle sona eriyor. Sevgili Clara, sevgili Maman. Maman, Fransızca bir sözcüktür. Clara, yuvarlak bir sözcük. İnsanın aklına sarılmalar, kucaklaşmalar gelir. İnsan herkesin önünde haykırabilir bu sözcüğü. Bir salapurya gibi sonsuz rahat. Ama biliyorum senin ruhunda kanolar var yine de. Nasıl salınır kanolar nehirde? Nasıl ustalıkla kullanırsın sen kanoları? Hala bağımsızsın, hala kendi yaşamın var. Çevresindeki herkesin sorumluluğunu üstlenen bir salapurya değilsin. Yıllardır yazdığım ilk mektup bu. Clara, biraz zorlanıyorum. Son aylarımı 3 kişiyle birlikte geçirdim. Konuşmalarımız çok kısık sesli, çok rastgeleydi. Artık yalnızca o şekilde konuşabiliyorum. Yıl 1940 kaç? Bir an için unuttum. Ama hangi ayda, hangi günde olduğumuzu biliyorum. Japonya'ya atılan bombadan bir gün sonra, yani dünyanın sonu gelmiş gibi. Bundan böyle bireylerin toplumla sürekli savaşacağına inanıyorum ben. Buna bir kılıf uydurabiliyorsak her şeye bir kılıf uydurabiliriz demektir. Patrick Fransa'da bir güvercinlikle ölmüş. Fransa'da 17. ve 18. yüzyıllarda güvercinlikleri kocaman, evlerden bile büyük inşa ediyorlarmış. Şunun gibi, üst bölümündeki yatay çizgiye fare çıkıntısı deniyor. Fareler tuğlalardan tırmanamasın, güvercinler güvenlikte olsun diye. Bir güvercinlik kadar güvenli, kutsal bir mekan, kiliseye benziyor bir bakıma. Huzurlu bir yer. Patrick güzel bir yerde öldü. Sabah 5'te Triumph'ı çalıştırıp taşlık yolda ilerlemeye başlıyor. Hava hala karanlık. Kayalıkların arasından denizi seçemiyor. Bu noktadan güneye doğru yaptığı yolculuğunda artık haritası yok. Ama savaşın geçtiği yerleri tanıyor nasılsa. Sahilden ilerliyor. Gün doğduğunda hızını 2 katına çıkarıyor. Aşacağı nehirler var daha. Öğleden sonra saat 2 sularında Ortona'ya ulaşıyor. Askerlerin destek köprülerini kurarken az kalsın boğuldukları yer burası. Yağmurda motorun çevresinde dolaşıyor. Şimdi yoldayken kulaklarındaki ses değişmişti. İnlemenin ve ulumanın yerini şşş şş diye bir ses almıştı. Ön tekerleklerden çizmelerine su sıçrıyordu. Gözlük camlarının ardındaki dünya iyice grileşmişti şimdi. Hena'yı düşünmemeye kararlı. Motorunun gürültüsünün ardındaki kendi sessizliğinde onu hiç düşünmüyor. Yüzü gözlerinin önünde belirdiğinde silip atmaya çabalıyor zihninden. Birden yalpalayan motoruna hakim olabilmek için bütün dikkatini yola vermeye çalışıyor. Aklına onun sözcükleri geldiğinde İtalya haritasını gözlerinin önüne getiriyor. Haritanın üzerindeki kentlerin adlarını sayıyor kendi kendine. Bu kaçak yolculukta İngiliz'in bedenini tüm ağırlığıyla omuzlarında taşıyormuş hissine kapılıyor. Petrol tankının üzerine eğildikçe İngiliz'in vücuduna sarılıyormuş gibi hissediyor. Birlikte kaçıyorlar sanki. O İtalyan dağ kasabasındaki yabancıların asla eskisi gibi olamayacak dünyasını geride bırakıyorlar birlikte. Sana verdiğim sözler sende kalacak. Çocukların da saklayacak sırrımı, çocuklarının çocukları da. İngiliz aslanın sesi Isaiah'ın sözlerini taşıyor Kip'e. Tıpkı öğleden sonra Kip ona Roma'daki o şapelde gördüğü o yüzleri anlattığında. Tabii biliyorsunuz 100 kadar Isaiah vardır. Bir gün onun yaşlılığı da görmek isteyeceksin. Fransa'nın güneyinde onu yaşlı ve sakallı bir adam olarak betimlerler. Ama bakışları yine öyle güçlüdür. İngiliz hasta sonra o resimli odasında yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. Göreceksiniz Tanrı sizi kanatları altına alacak, koruyacak sizi. Sizi bir top gibi sarıp sarmalayacak, büyük bir ülkeye yerleştirecek. Yağmur iyice bastırmaya başlamıştı. O duvardaki resimlere aşık olduğu için bu sözlere de aşık olmuştu. İngiliz'in sözlerine, içinde yetiştiği uygarlığa inanmıştı. Yanmış adamın başucu kitabının içinde Isaiah, Jeremiah ve Solomon da vardı. Sevdiği her şeyi eklemişti o kutsal kitabına. O kitabı genç askere göstermişti. Kip de ona, bizim de bir kutsal kitabımız var demişti. Kip'in motosiklet gözlüklerinin kenarları çatlamıştı. Rüzgar alıyordu. Sonunda çıkarıyor gözlükleri. Motosikletin sesi kulaklarında uğulduyordu. Soğuktan bedeni kas katı kesilmişti. Dağ kasabalarını kayan bir yıldız gibi geçiyordu. Bir dilek dilenecek kadar sürede. Çünkü yeryüzü cennetleri toz duman olacak, eski bir kumaş gibi çürüyüp sararacak ve buna hizmet edenler de aynen öyle ölecekler. Güvelerin saldırısına uğrayacak o kumaş lime lime olacak. Uveynat'tan Hiroşima'ya uzanan çöllerin sırları. Ofanto nehrine geldiğinde gözlüklerini çıkarıyor. Sol eli gözlüklerin üzerinde kaymaya başlıyor. Gözlükleri bırakıp yavaşlamaya çalışıyor ama köprünün üzerindeki demir çıkıntılara çarptıkça motosiklet yalpalıyor. Birden yağmur sularının içinde kayıyor, metalin metale sürtmesinden mavi ışıklar yayılıyor çevreye. Ağır metal fırladı ve omuzuna değerek yanından geçti. Motosikletiyle birlikte sola fırladı. Köprünün kenarı yoktu, suyun üzerine doğru uçtular. Kip'in kolları havaya, başının üzerine doğru açılmıştı. Yağmurluğu üzerinden sıyrıldı. Motosiklet ve asker havada asılı kaldılar, sonra aşağıya, suya yöneldiler. Metal gövde bacaklarının arasında suya çarptı. Kip arkasında beyaz bir iz bırakarak gözden kayboldu. Yağmurda ırmakla birleşiyordu. Onu bir top gibi büyük bir ülkeye fırlatacak. Patrick nasıl oldu da bir güvercinlikle yaşama veda etti Clara? Yaralıymış, yanıklar içindeymiş, birliği onu bırakıp gitmiş. O kadar yanıklar içindeymiş ki gömleğinin düğmeleri o canım göğsünün yanmış teninin üzerine yapışmış. Benim de senin de öptüğümüz o göğsüne. Peki nasıl yanmış babam? Yılan balığı gibiydi oysa, senin kanoların gibi süzülüp geçerdi tehlikelerin arasından, kutsanmış gibi. O tatlı, karmaşık masumiyetiyle ne kadar sessizdi. Kadınların ona neden düşkün olduğunu hep merak etmişimdir. Bizler konuşkan adımları seviyoruz daha çok. Bizler mantıklıyız, o ise hep kaybolmuş gibiydi, kararsız, sessiz. O yanmış bir adamdı, ben bir hemşireydim ve onun bakımını üstlenebilirdim. Coğrafya ne hüzünlü bir şey işte, anlıyor musun? Onu kurtarabilirdim ya da en azından sonuna dek yanında olabilirdim. Yanıklar konusunda uzmanım. Güvercinlerle, farelerle ne kadar kaldı acaba? Tepesinde uçuşan güvercinlerle. Üzerine pislemiş olmalılar. Kanatlarının çırpıntılarını dinlemiş olmalı. Karanlıkta uyuyamamıştır. Karanlıktan nefret ederdi. Ve yalnızdı. Yanında ne bir sevdiği ne bir yakını vardı. Avrupa'dan bıktım Clara. Eve gelmek istiyorum. Georgian sahilindeki senin o küçük kulübene, o pembe kayaya dönmek istiyorum. Perry Sound'a otobüsle gelirim. Oradan kısa dalga radyo ile eve mesaj yollarım. Ve seni beklerim, gelip beni alırsın. Seni bırakıp içine daldığımız bu yerden kurtarırsın beni. Seni ne kadar akıllı bir kadınmışsın. Nasıl o kadar kararlı davranabildin? Bizim gibi nasıl oyuna gelmedin? Mutluluk arayan bir kadınsın sen. Aramızda en saf olanısın, en kara tohum, en yeşil yaprak. Hannah. Kip'in çıplak başı sudan çıkıyor. Nehrin üzerindeki bütün havayı içine çekmeye çalışıyor. Caravaggio kenevir ipiyle komşu villanın çatısına uzanan bir köprü yapmış. İp Demetrios heykelinin beline sarılıp oradan da kuyuya bağlanmış. Önüne çıkan iki zeytin ağacının yüksekliğinden çok değil ipin boyu. Düşecek olursa zeytin ağaçlarının tozlu dallarının arasına düşecek. Kurduğu köprünün üzerine çıkıyor. Ayaklarında çoraplarla ipin üzerinde dengesini korumaya çalışıyor. ''Şu Demetrius heykeli ne kadar değerli acaba?'' diye sormuştu Hannah'a bir gün. Hannah da İngiliz hastadan duyduğu kadarıyla Demetrius'un hiçbir heykelinin 5 para etmediğini söylemişti. Hannah mektubunu katlayıp ayağa kalkıyor, pencereden dışarıyı seyrediyor bir süre. O sırada fırtına çıkıyor, şimşekler çakmaya başlıyor vadide. Villanın çevresinde derin bir yara izi gibi duran pislik yığınının üzerinde havada ip cambazı gibi yürüyen Caravaggio'yu görüyor. Bir rüyada gibi hissediyor kendini, pencerenin kenarına oturup çevresini seyretmeyi sürdürüyor. Ne zaman şimşek çaksa beliren yağmur damlacıklarının görüntüsü donuyor gözlerinin önünde. Gökyüzünde daireler çizen şahinlere bakıyor, ağaç dallarının arasından Caravaggio'yu görmeye çalışıyor. Yağmurun kokusunu aldığında ipin tam ortasında, sağanak indiğinde ıslanıyor, giysileri iyice ağırlaşıyor. Hannah avuçlarını birleştirip pencereden dışarı uzatıyor, yağmur suyunu saçlarına sürüyor. Villa karanlığa gömülüyor. İngiliz hastanın odasının yakınında koridorda son bir mum yanıyor. İngiliz kesik kesik uykusunun arasında gözlerini açtığında mumun titrek sarı ışığını görüyor. Artık onun dünyası sessiz. Işığa da pek gereksinim duymuyor. Yarın kızı artık geceleri uyurken mum ışığı istemediğini söyleyecek. Sabah 3 sıralarında odada birisinin varlığını hissediyor. Bir an için yatağının kenarında bir karaltı görür gibi oluyor. Duvardaki resimlerin arasında mum ışığının loşluğunda seçilmiyor. Bir şeyler mırıldanıyor, bir şeyler söylemek istiyor ama odadaki o ince, esmer beden kıpırdamıyor. Belki bir gölge yalnızca, bir kavak ağacı, kuş tüyü hafifliğinde bir adam, yüzen bir figür, bir daha o genç askerle hiç konuşamayacağım diye düşünüyor. Yine de gözlerini kapatmıyor, o karaltının kendisine yaklaşmasını bekliyor. Baş ucunda duran ağrı kesici tabletlerden almayacak bu gece. Bekleyecek. Mumun sarı ışığı sönüp dumanının kokusu odasına, koridordan yavaş yavaş Hannah'ın odasına yayılana dek bekleyecek. Bu karaltı arkasını dönecek olursa üzüntüden resimli duvara çarptığı sırtında boya lekeleri olacak. Mum ışığı sönünce görebilecek. İngiliz'in eli yavaş yavaş baş ucundaki kitaba uzanıp dokunuyor. Sonra tekrar kapkara göğsünün üzerinde birleşiyor elleri. Odada hiçbir kıpırtı kalmıyor. Şimdi nerede oturmuş düşünüyor Hannah'ı. Yıllarca sonra suyun üzerinde kocaman bir tarihi içinde saklayan bir taş hoplaya zıplaya ilerliyor. Suyun derinliklerine gömülene kadar Kip ile Hannah yaşlanmış bile. Hemen içeri girip bir mektup yazabileceğini ya da postaneye gidip bir form doldurup onu başka bir ülkede bulmaya çalışabileceğini düşünürken bahçesinin hangi köşesinde oturuyor? Bu bahçede Floransa'nın kuzeyindeki San Girolamo villasında Hannah, Caravaggio ve İngiliz hastayla geçirdiği günler geliyor aklına. Doktor olmuş iki çocuğu neşeli bir karısı var. Kentte yaşıyor ve işi hep başından aşkın. Her gün saat 6'da beyaz doktor gömleğini çıkarıyor. Altına koyu renk pantolonlar, kısa kollu gömlekler giyiyor. Vantilatörün her yana saçmaması için üzerlerine taşlar, mürekkep şişeleri, oğlunun artık oynayamadığı eski bir oyuncak kamyon gibi ağırlıklar koyduğu kağıtlarla dolu muayenehanesini kapatıyor. Bisikletine binip pazarın içinden eve olan 4 millik yolculuğuna çıkıyor. Olabildiğince gölgeden gitmeye çalışıyor. Öyle bir yaşa gelmiş ki Hindistan'ın güneşi artık yoruyor onu. Kanalın çevresindeki söğütlerin arasından ufak bir mahalleye geliyor. Pantolon paçalarındaki klipsleri çıkarıp bisikleti karısının bakımını üstlendiği bahçeye taşıyor. Bu akşam suyun derinliklerine gömülen o taş yerinden çıkıp uzaklara, İtalya'daki o dağ kasabasına düşüyor. Belki o gün muayene ettiği kızın kolundaki kimyasal yanık geri getirmişti anıları. Belki de aralarından kahverengi otların fırladığı taş basamaklar. Bisikletini basamaklarda taşırken birden aklına gelmişti. İşe giderken, hastaneye varana kadar düşünmüş, hastanede günlük koşuşturmacısı başladığında ise unutulmuştu. Belki de o kızın kolundaki yanık. Bahçede oturuyor, Hannah'ı düşünüyor. Kendi ülkesinde olmalı, saçları uzamıştır. Ne yapıyor acaba? Hannah hep beliriyor gözlerinin önünde, yüzü, bedeni. Ama kızın ne iş yaptığından, ne durumda olduğundan habersiz. Ama kızın çevresindeki insanlarla ilişki kuruşunu, küçük çocuklara eğilişini, arkasındaki beyaz buzdolabını, uzaktan geçen tramvayların sessiz titreşimlerini hissedebiliyor. Nasıl oluyorsa bir armağan gibi verilmiş ona bu. Hannah'ı izleyebiliyor ama yalnızca Hannah'ı. Nasıl insanların arasında olduğunu, ne gibi kararlar aldığını bilemiyor, hayal edemiyor. Yalnızca kişiliğini ve yüzüne, gözlerinin önüne dökülen uzun saçlarını. Kızın yüzündeki o ciddi ifade hep kalacak diye düşünüyor. Genç bir kadın olmaktan çıkmış, yüzü bir kraliçe gibi sivrilmişti. Yüzünü kendi isteğiyle, kendi arzusuyla o hale getirmiş bir insan. Bu hala çok hoşuna gidiyor adamın. Zekası o miras almadığı, kendi çabasıyla edindiği güzelliği ve o anki durumunu yansıtan yüzü. Her iki ayda bir adam görüyor kadını böyle. Sanki bunlar kadının kendine bir yıl süreyle gönderdiği, yanıt alamayınca göndermekten vazgeçtiği mektupların bir devamıymış gibi. Bu da benim kişiliğim diye düşündü adam. Bazen bir yemek sırasında onunla sohbet etmek, o çadırda birbirlerine açtıkları sırları yeniden duyabilmek arzusuyla doluyor ya da İngiliz hastanın odasında aralarında bir nehir gibi akan boşluğu. O günleri anımsadığında kızı düşündüğü kadar kendi gençliğini, saflığını da düşünüyor. Aşık olduğu kıza kollarını uzatan çocuksu bir genç. Islak çizmeleri İtalyan kapısının yanında, bağcıkları birbirine bağlı. Kolu kızın omuzuna uzanıyor, yatakta o yanmış adam yatıyor. Akşam yemeği sırasında kızının çatal bıçaklarla nasıl uğraştığını seyrediyor. Kocaman silahları küçücük ellerinde doğru dürüst tutmaya çalışıyor. Bu masada hepsinin elleri kara, belli adetlerle yaşıyorlar. Karısı çok neşeli bir kadın, çılgın espri anlayışı oğluna da geçmiş. Oğlunun esprilerine, neşesine bayılıyor, eve neşe getiriyor sürekli. Sokaklarda köpeklerle oynayışı, onları taklit edişi. Oğlunun köpeklerin suratındaki ifadelerden ne istediklerini anlayabilmesine bayılıyor. Hannah ise bir ihtimal kendi seçmediği insanların arasında yaşıyor. 34 yaşına gelmiş ama hala istediği, özlediği dostlukları kuramamış. Onurlu, akıllı bir kadın, yabani bir aşık hala, sürekli risklere atıyor kendini ve yüzünde yalnızca kendisinin tanıyabildiği bir ifade var. O parlak siyah saçlarının arasında idealist bir surat. İnsanlar ona aşık oluyor. İngiliz'in yanından hiç ayırmadığı o kitaptan okuduğu şiirler aklında hala. Onu kanatlarımın altına alacak kadar, yaşamımın sonuna kadar ona sığınacak kadar tanımıyorum, bilmiyorum. Eğer yazarların kanatları varsa tabii. İşte Hannah böyle yaşıyor. Saçları gözlerinin önüne dökülürken yüzünde bir pişmanlık ifadesi. Omuzunu camlı bir dolabın kenarına çarpınca cam yerinden çıkıp düşüyor. Kip'in sol eli ani bir hareketle kızın elinden düşürdüğü çatalı yakalıyor. Gözlüklerinin ardında gözlerinin altındaki kırışıklıklar görünüyor. Kitabın sonu. 22 Mayıs 2007. Sayfa 304.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25